Ayrım 11, sayfa 131. Dalyan Kulübesi'ne kadar yüzdük. Sandal yaralıydı çünkü. Çekilen macunun güneşin altında kalıp kabuk bağlaması gerekiyormuş. Yüzerken beni sırtına aldı. Taşın isabet ettiği ayak bileğimi koşturarak daha beter zorladığımdan iyice şişmişti, ağrıyordu. Hareket ettikçe kaburgalarım batıyordu. Beni taşlayan komşu kadınların kırılasıca ellerinden olmuştu bu. Mehmet, deniz suyu iyi gelir dedi. Gece de denizle şifa bulmuştu. O da bizimle birlikte yüzerek kulübeye geldi. Üstüm başım ıslanmıştı. Asıverelim şuraya da kurusunlar. Sonra ikimiz de öyle ıslak kulübenin içerisinde dikilirken gözlerime bakamadan bebeği sordu. Doğumu. Korktuğum gibi olmadı dedim. Kolay oldu. Ardından tutamadım kendimi, başladım ağlamaya. Bebeğe bir yakınlık duymuyorum ama onu sevmiyor da değilim. Onu canımın son damlasına kadar korurum. Başımdan atmak, ondan kurtulmak gibi bir niyetim olamaz. Ama bütün anneler gibi değilim. Bunun için üzgünüm, üzülüyorum. Hem de çok üzülüyorum. O bebek sen istemeden olmadı mı? Öyle anlatmıştın. Ağlayarak başımı salladım. Yüzüne bakamıyordum. Tuz lekeleriyle harelenmiş döşemenin üzerine damlayanlar gözyaşlarım mıydı yoksa üzerimin ıslaklığı mı? Bildiğim tek şey Mehmet'in güven veren varlığıydı. Ellerimi tuttu. Zamanla ısınırsın bebeğine. Yaşadıkların kolay değil. Ne olduğunu bilmeden gebe kalmışsın. Evlilik dışı bebeğini herkesten gizli doğurmuşsun. Çok sevdiğin annen ve kız kardeşlerinle aran açılmış. Hayatın tarumar olmuş. Kıyıda kalan sandal gibi yaralı ve yapayalnız kalmışsın. Sarılmıştı sonra bana, sıkı sıkıya sarılmıştı. Yaralarını sarmaya, bebeğine babalık etmeye talibim. Başımı göğsüne gömüp hıçkıra hıçkıra ağlamıştım. Mehmet'in o becerikli, güçlü elleri tedirgin bir güvercin gibi havalanmış saçlarımı okşamıştı. Saçlarım biraz daha uzamıştı ama bir kadın için halen çok kısaydı. Çok çirkinim dedim. Saçlarım çok çirkin. Annem saçları bir kadının tacıdır derdi. Bu dediklerimi inanmadan söylemiştim. Öyle olmadığımı, İstanbul güzeli olduğumu duyabilmek için. Keyfim yerine geldiğinden kah ağlayıp kah gülerek gözümün yaşını silerek "Çok güzelsin" demiştim Mehmet. "Senin kadar güzelini, akıllısını ve sevimlisini görmedim." Çenemden tutmuş hafifçe başımı kaldırmıştı. Gözlerime bakıyordu. Gözlerimin içine, dudakları dudaklarıma değdi. Ateşten bir nehir içime aktı. Daha önce başıma meraktan ve tekinsiz arzulardan ez cümle aslında zorla gelen şey öyle yumuşak, öyle güzel vuku buldu ki utanırım da anlatamam size. Dalyan Kulübesi'nin açık kapısının üstünde ip geriliydi. Kurumuş giysilerimiz burada bayrak gibi sallanıyordu. Etekliğimi, şalımı, halepşi ipeklimi ilk defa böyle hür görüyordum. Çocukluğumdan beri eşyaların ruhu olduğunu düşünürdüm. Bizler gibidir eşyalar, sadece dilleri yoktur diyemezler ama her şeyi sessizce gözler, bilir, yaşarlar. Biz onlardan ayrılsak bile onlar hayatta kalır çoğu zaman. Hatta bizden daha uzun ömürlü olurlar. Bütün bu aklımdan geçenleri Mehmet'e de dillendirdim. Gülümseyerek dinledi beni. Keşke daha fazla Fransızca bilip rahatça okuyabilsen. Kitaplarda senin söylediklerine benzer ne çok şey anlatılır bir bilsen. Kulübenin köşesindeki kitap dağından bahtıma Fransızca bir kitap çıkmış. Eveleye geveleye okumaya çalışmıştım. Mehmet oradan biliyordu ağzıma çakıl taşı doldurulmuş gibi okuduğumu, Fransızca okumakta zorlandığımı. İçimde okumaya, öğrenmeye karşı hep bir merak olmuştu. Hatta anlatmaya, yazmaya. Hoyrat ellerin yazdıklarımı bulup, yakıp, yırtıp, yok etmeyeceğini bilsem yazardım. Çünkü tek bir insanın bile şu alemde yaşadıkları unutulmamalı. Yaşadıklarımız ne olursa olsun hatırlanmalı. Yaşadıklarımız bilinmeli. Bizim göremeyeceğimiz zamanlarda bu dünyadaki fani maceramız dile gelmeli. Bizden sonrakiler ne yaşadığımızı öğrenmeli. İlk defa birisi beni can kulağıyla dinliyordu. Filozofi okumalısın sen dedi. Onun ne okuduğunu sordum, söyledi. Ama bilmece gibi bir cevapla. Bu memlekette olmayan şeyi tahsil ettim ben. Bunun ne olabileceğini düşündüm. Okullarda hürriyet diye bir şey okutulduğunu duysam hürriyet diyecektim. Aptal gibi düşündüm. Sonunda bilmem anlamında dudak büktüm. Bilmediğim şeyin cevabını Mehmet verdi. Hukuk okudum ben. Bu memlekette özgürlük, eşitlik, kardeşlik tesis edildiği anda kurtuluruz. Yoksa böyle yüzyıllar boyunca debelenir dururuz. Hukuksuzluk ve adaletsizlik bütün toplumları bir batağa saplar. Hukuk diye tekrarladım. Mağdurlar haklarını alabilsinler diye mücadele etmek ne kadar mukaddes bir görev olmalıydı. Babası tıp okusun istemiş ama Mehmet ne yapmış, ne etmiş, Fransa'da hukuk okumuş. Sonra acıktık. Geçen seferki gibi balık kızarttı bana. Yağın cızırtısının sesi, etrafa yayılan kokusu ne de güzeldi. Bu defa ekmek yoktu yanında. Ama balık boldu. İştahla yedik. Gece bir kenara yatmış bizi seyrediyordu. Çabuk yoruluyor dedi Mehmet. Günün geri kalanı burada yatar uyur artık. Bir taraftan da sepetten bir şeyler çıkarmakla meşguldü. Küçük bir rakı şişesini gösterdi. Sen de içer misin? Annem içen kadınlar için hafif meşrep derdi. Bilmem ki dedim. Kendime güvenim yoktu benim. Öyle şeyler doğuştan olur ya da anneler, babalar bir mahi gibi zerk ederler bunu çocuklarına. Benim kendime güvenim yoktu. Bu yüzden beni mutlu eden durumlar karşısında bile korkak ve çekimserdim. İçimi bir kurt kemirir dururdu. Hep kararsızdım. Çoğu zaman da tutarsız. Vaktiyle hicranla elimize abimin gizli saklı okuduğu, İstanbul'un kerhanelerinin, namlı orospularının anlatıldığı bir kitap geçmişti. Şimdi denizin üzerinde bir dalyan kulübesinde kendimi oradaki kadınlara benzetip hüzünlenmiştim. Herkesten gizli yaptığım işler başıma dert açmıştı. Bir kadın eğlenince ve mutlu olunca niye böyle olurdu ki? Rakıya hayır demedim. Usul usul yudumladım. Hicran ve Fatma ile babamın rakısından gizli gizli içmişliğimiz vardı. Annem bunun için bizi bir temiz sopalamıştı. Anason kokusu, tadı, bütün alemi önümüzde uzanan gümüş rengi deniz gibi yumuşatıyordu, unutturuyordu. Ya da gani gani hatırlatıyordu, ağlatıyordu ya da güldürüyordu. Babamın rakısını gizlice yudumladığımızda bütün bunları tecrübe etmiştik. Bahçeye çıkıp kahkahalar atmıştık. Hele Fatma'yı daha önce hiç öyle görmemiştik. Gülmekten dizlerin üzerine yıkılmış, sonra sırt üstü yere yığılmıştı. Kollarını açmış, üzerine yıldız yağdığını söylemiş, bütün alemi öpmek ve kucaklamak istediğini haykırmıştı. Sarhoş olduğumuz ortaya çıkınca annem bizi halama göndermişti. Halam da hepimizi bir güzel hizalamıştı. Gerisin geriye eve getirdiğinde ise bu defa anneme verip veriştirmişti. Zavallı kardeşim, aklını para kazanmakla bozmuş, ikinci kadınıyla avare olmuş. Sen de fırsattan istifade, artık üzerine bir efendinin gölgesi düşmez olduğundan yoldan çıktın. Kızlarını da yoldan çıkardın. Bu kızlar senin yüzünden böyle oldu. Şu eve bak, Kokona evi. Sultan Abdülaziz cuma namazı için sarayından çıktığı vakit yolunu keseceğim. Sultanım, Kokona evlerine baskın yaptır, Müslümanca yaşat kullarını diyeceğim. Annem halam karşısında çoğu zaman dut yemiş bülbüle dönerdi. Ne de olsa eski kadın efendisiydi. Ama bu defa pençelerini çıkarmıştı. Sana ne? İnsan bu dünyaya bir kere geliyor. Yani benim bildiğim öyle. Sultan beğenmezse benim gibi kulunu, alsın kellemi. O da benim gibi Allah'ın bir kulu değil mi? Erkekler de Allah'ın kulu değil mi? Annemin biricik isyanı, biz kızlar için elinden gelen tek şey bu olmuştu. Kokona hayatın Müslümanca yaşama karşı savunmak. Halamın benim gibi günahkar, ayıplı yeğeni için yapacağı bu kadardı. Yalanımızı babamdan gizlemek. Beni sürgüne gönderen onlar değil, bu topraklarda hüküm süren hayattı. Bu nerede olsa hoş karşılanmaz dedim kendi kendime. Benim başıma gelen yıkıcı bir şey, gayrimeşru bir bebek dünyaya getirdim ben. Yaşananların acısı sonradan çıkarmış. Seni bugün taşlayanlar yarın dönüp elini öperler, hiç kuşkun olmasın dedi Mehmet. Beni teselli etmeye çalışıyordu. Herkes gücü ve iktidarı sever. Hem ayrıca seni taşlayan komşuların senden daha kusurlu. Unutma bunu. Çok önce buna benzer şeyler düşündüğümü hatırladım. Benim güçlü olmak için son bir nefesim bile kalmamıştı. Bugünü çıkarayım yeter diyordum. Üzülme, kahırlanma sen. Gözümün önünde dalından koparılan bir çiçek gibi solup gitmene razı gelemem. Mehmet yanağımı okşadı. Ağlamak insanın içindeki irini zehre atmasıydı. Gözümün yaşını sildim. Ağzımdaki lokmayı bir yudum rakı ile çevirdim. Yatakta koyun koyunayken gülüşün gül, kokun nergis demişti bana. Fatma, Hicran, annem ve hatta bir sofu gibi görünüp yemediği halt kalmamış halam bu aşk hikayesini duymalı dediğim içimden. Hatta beni taşlayan komşu kadın ve kızları, bana yüz çeviren annemin ahbabı ve yanındaki kazulet kadın da, herkes, hatta aşkın nasıl bir şey olduğunu merak edenler, nasıl iyi aşık olunur öğrenmek isteyen erkekler, Cemil Efendi mesela ve diğerleri. Rakının anason tadı yudum yudum içime süzüldü. Bebeğime süt vermediğimi düşünüp kederlendim. Sonra ne yarını ne sonrayı düşün, bugün de kal, anın içinde diyen Mehmet'e kulak verdim. İçimdeki sesi susturabilir miydim? Ya geçmişe üzülüyor ya geleceğe dert ediyordum. Gözüm bugünü görmüyordu. Belki Mehmet'in dediği gibi bu yüzden yaşayamıyordum. Hayat yaşayan ölülerle doluymuş. Mehmet öyle söyledi. Bence yerden göğe haklı olduğum endişelerim vardı. Önce kendimi yakmama neden olacak kadar beni incittiler. Sonra kafamı taşla ezmek istediler. Zehirlemeye uğraştılar. İlkinde ölmek isteyen bendim. Diğerlerinin ne kadarı Bedriye'nin fikri, ne kadarı annemlerin bilemiyorum. Hiçbirisine güvenmiyorum artık. Ama gidecek yerim yok. Mecburum köşkte kalmaya. Bebeği bırakamam. Ona şimdilik zarar vermeyeceklerini düşünüyorum. Mehmet dikkatle beni dinliyordu. Son söylediğim şeyin nedenini merak ettiğini hissettim, açıkladım. Bedriye sürekli bebeğin 40'ı çıkana kadar melek olduğunu söyleyip duruyor. Ama sanki 40'ı çıktıktan sonra hem bebekten hem de benden kurtulmak isteyecekler. Bence onlar da ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ama sen ne yapacağını bilirsen hayat kolaylaşır. Bu defa ben soran gözlerle baktım Mehmet'e. Komşular duyduğuna göre pek yakında olan biten babamın kulağına giderdi. Felaketin vuku bulması için bunu evin erkeklerin duyması gerekiyordu sanki. İstersen senin nikahımı alır bebeğine babalık yaparım. Uzanıp elimi tutmuştu. İkimizin önündeki tabaklar tepeleme balık kılçıklarıyla doluydu. Hayat her şeye rağmen böyle olmalıydı işte. Ben çok şanslı bir kızım dedim ona. Ama unutma, durumum çok müşkül. Bir kaçağım ben. Farkındayım. Ben de rahatsız etmemek için hiçbir şey sormadığının farkındayım. Sultan kellemi alacak dedin ya. Az biraz biliyorum. Haydut olmadığını biliyorum. Düşünmek suçsa yakında gördüğümüz rüyalardan da ceza alırlar. Sen kimseye kötülük yapmadın. Düşüncelerimle insanları isyana teşvik ediyormuşum. Gülmüştüm buna. Yakalasalar onun basit bir balıkçı olmadığını ele verecek kadar kitap bir köşede yığılıydı. Gözü kitaplarında konuşmasını sürdürdü. Güya bu işe yaramaz Dalyan Kulübesi'nin tayfasıyım. Ama sen de biliyorsun ki öyle değil. Biliyorum. Çok uzaklara kaçacağım hayatta kalabilmek için. Buna mecburum. İşte bunu duyunca gözlerim yeniden yaşlarla doldu. O vakit bebek ve ben ne olacaktım? Belki insan sadece kendine inanmalıydı. Bir tek kendisine güvenmeliydi. Mehmet böyle düşündüğümü sezmiş gibi baktı. Eğer hayatını bu zor koşullar altında benimle paylaşmaya hazırsan, seni ve bebeği yanımdan ayırmam. Ama şunu bil ki benim hayatım kolay bir hayat değil. Herkes hayatı boyunca birini bulur. Ama birbirini bulmak çok az insana kısmet olur. Biz birbirimizi bulduk. Seni kaybetmeye niyetim yok Mehmet. Senin hayatın benim kabulüm. Mehmet gülümsemişti. Ne güzel gülümsüyordu. Bulutların ardından çıkan sıcak güneş gibi. Burada öyle yalnızdım ki kendi sesimi duymadan yaşar gider olmuştum. İnsan Allah'ın sesini yalnızken duyar derler, kimsesizken. Onu bilmem ama gün geldi, eşeğin anırması bile ilaç oldu bana. Gülmüştük, kendisinden bahsedildiğini duymuş gibi yine anırmaya başlamıştı. Bebek karnımda beklerken, beklerken ve hep beklerken bundan böyle zihnimin içinde yaşadığımı düşünüp korkmuştum. Sessizleştikçe daha fazla duyarsın. Sana da oldu mu? Bilmem, bildiğim tek şey her şeyin geçici olduğu. Hatırlayan da, hatırlanan da geçici. Mehmet'in ne demek istediğini anlamak ister gibi durdum bir an. Ya kocam olunca onu anlamazsam? Buradan çok uzaklara gittiğimizde aramızda fikir ayrılıkları doğarsa, ben yapayalnız ne yaparım? Aşk da sular gibi çekilir gider mi acaba? Sustum. Sustum. Beni kilitli tuttukları cehennemada delirmemek için hep susuyordum. Yoksa kendi kendime konuşur, deli divane olurdum. Keşke hepimiz delirsek. Delilik hakikate yakınlıktır. Hesaptan, kitaptan yoksunluktur delilik. O zaman ben deliyim dedim de yine gülüştük. Gülüştük ve öpüştük. Aşktan geriye ne kalacaksa kabulümdü. Bütün bir gün güneşin altında kalan sandalın yarası kapanmıştı. Mehmet bir eliyle sandalın ters dönmüş şişkin gövdesine vurdu. Yemekten sonra bir kere daha sevişmiştik. Bu defa birbirimizi daha çok tanıyarak, daha az utanarak, daha az ürkek, daha fazla iştahlıydı. Tarif etmekten utanıyorum. Mehmet'in sandalın gövdesine vurduğu şaplaklar hoşuma gitmişti. Onu Dalyan Kulübesi'nin penceresinden izliyordum. Denizin üstünde direkler üzerinde yükselen derme çatma bir kulübe. Burası nasıl ev olur diye alıcı gözle ilk defa baktım. Kışın burada yaşamak zor olurdu. Sadece kış değil, kimi vakit lodosta bile tir tir titrer bu kulübe. Bu kış yapılır yapılmaz yıkılmış. Ya kulübeyi dalgaların vurup devremeyeceği kadar yükselteceğim ya da başımı alıp başka bir yere gideceğim. Mehmet kendisini burada çok iyi gizlediğini düşünüyordu. Kendimi Dalyan Kulübesi'nin tayfası olarak tanıttım. Kiraladım orayı. Mevsim balığını ben tutup satacağım bundan böyle. Yok tabii öyle bir şey. Ağlar paramparça. Burası sadece sığınak bana. Balıklar özgür. Burada sadece benim kapana sıkışmış, ağlara dolanmış olan. Mehmet kıyıya gitmezden evvel konuşmuştuk bunları. Yüzerek çıkmıştık kıyıya sandalı almaya. Kulübenin penceresinden onu izliyordum, sevdiğimi. Macunu kurumuş sandalı omurgasının üzerine devirdi. Sandal sallandı, dengesini buldu, suya kavuştu. Burnu sevgilisi öpen aşık gibi öptü denizi. Eşek giden sandalın peşi sıra yine anırmaya başladı. Dalyan Kulübesi'nin penceresinde aşığını bekleyen tazeler gibi bekliyordum onu. Mehmet'in gözü bendeydi. İlkin ürkmüş Bedriye ile beni görünce. Herkes onu garip bir balıkçı bilsin istiyormuş çünkü. Yakayı ele vermekten korkmuş. Önce sağır, dilsiz gibi davranacaktım diyordu. Beni görünce vazgeçmiş. Sanki yıllardır beklediğim şeyi karşımda bulmuş gibi olmuştum. Benim için böyle söylüyordu. Kalp çarpar çarpmaz olur biter her şey. Bulmuştuk işte birbirimizi. Şimdi zamandan bol neyimiz vardı? Belki aşkımız. Ama aşkın ve aşığın acelesi olur hep. Yalan mı? Eşek anırmaya devam ediyordu. Onun bu haline karşılıklı gülüştük. Mehmet sandalıyla kulübenin altına yanaştı. Eteklerimi toplayıp yavaşça indim. Elimi tuttu, beni sandalın içine çekti. Gece peşimizden havlamasına rağmen gelmeye niyeti yokmuş gibi baktı arkamızdan. Sonra gidip yeri bellediği köşesine kıvrıldı. "Gel seni gezdireyim," dedi Mehmet. Olur dedim, kalbim yerinden çıkacakmış gibi heyecanla. Güneş iyice alçalmıştı, birazdan batacaktı. Sanki başka bir aleme gidiyormuş gibi yol alıyorduk. Denizden ve batmakta olan güneşten, adanın sırtından ve hemen karşımızda uzanmış Heybeli'den, Burgaz'dan çok Mehmet'in küreklere aslan kollarını, gövdesinin ileri geri kaykılışındaki güzelliği seyrediyordum. O da beni seyrediyordu. Bir an sanki her şeyi arkamızda bırakmış, uzaklaşıyor gibiydik. Eğer öyleyse anneme, Fatma'ya ve Hicran'a son bir kez sarılıp hasbihal edemeden gidiyor olmaktan burukluk duyardım. Bu dünyadan onlarla küs ve kırgın ayrılmaktan, bebeğimi kollarıma alıp ona doyasıya anne sıcaklığı verememenin vicdan azabıyla gidiyor olmaktan dolayı kahırlanırdım. Bebeğin ne günahı vardı ki? Annemin, Fatma'nın, Hicran'ın elinden daha başka ne gelirdi ki? Gün huzurumuzda battı. Gün gibi, güneş gibi batıp kaybolup gitmek isterdim. Renklerin yumuşakça birbirine karışıp siyaha akmasını izledik. Ayna gibi dümdüz denizin tam ortasında durduk. Sessizce uzaklara baktık. Suskunluğu bozan Mehmet oldu. Öyle güzeldi ki sesi, öyle güç veren, güven veren bir konuşması vardı ki kimse inanmazdı onun bir dalyanda tayfa olduğuna. Eğer bebek ve sen benimle kalacaksanız... Gülümsedim, oturduğum yerden atıldım, boynuna sarıldım. Önce nikahlanırız seninle, bebeğin bir babası olur, ben olurum bu. Beni bebeğinin babası bilirler. Dalyan Kulübesi'ne gelmezden evvel Heybeli'de metruk bir evden söz ettiler. Adanın ücra bir yerindeymiş. Ne yolu ne izi varmış. O yıkıntı evi onarırsam orada yaşayabiliriz. Bir kadının mecbur kaldığı için değil, sevdiği için bir erkeğin yanında olması ne güzeldi. Bebeğin daha adı bile yok dedim hiç yeri değilken. Daha ismi bile olmayan bebeğimin bir yuvası, onu kabullenen bir babası olmuştu. O vakit bebeğin bir adı da olmalıydı. Bedriye ona Abdullah diyordu. Kölelerin baba adı bilinmez, mezarlarında Binti Abdullah kızı, Binti Abdullah oğlu yazar. Zavallı annem kimi zaman bu yüzden gözyaşı dökerdi. Öldüğünde mezar taşında babasının adı yazmayacağı için, artık babasının adını hatırlayamadığı için. Bebeğe isim vermek en kolayı. Önce sen şu yüklerinden kurtul, yeniden yaşamaya başla. Annen ve kardeşlerinle aranı düzelt. Sonra bu günleri hatırlar, güler geçersin. Çünkü hayat yaşandığı kadar var. Gerisi ya hafızalarda, hatıra ya da hayallerdeki ümit. Yaşarken hüsrana uğramak da var. İşte onu tek bir yerde kabul ederim. Yaşamak mümkünken yaşamamış olmakta. Ay çıkmayınca denizi yakamozlar bastı. Sandaldan ayaklarımı sarkıttım, ellerimi. Yakamoz ellerime bulaştı. Hiç böyle bir güzellik yaşamamıştım, görmemiştim. Denizin ortasında durmaya devam ediyorduk. Sanki beklediğimiz bir şey varmış gibi. Beklediğimiz her neyse gelip bizi oradan alıverecekmiş gibi. Akşam usul usul inmişti. Örtü gibi yavaşça örtmüştü üzerimizi. Her şeyi unutup kalmıştık orada. Mehmet yavaşça küreklere asıldı. Ada karşımızda yeniden belirince, köşklerin varla yok arası ışıkları mum alevi gibi titreyince konuşma cesareti bulduğumu düşündüm. Ama sonra vazgeçtim. Mehmet'e her şeyi yola koyana kadar köşkte yaşamayı teklif edecektim. Nikahlandıktan sonrası kolaydı. Babam Mehmet için bir şey yapabilirdi. Sultan nezdinde affını sağlayabilirdi. Mehmet ne hırsızlık yapmıştı, ne adam öldürmüştü, ne de ırza geçmişti. Sadece düşünmüş, yazmış, sultanın fikirlerine karşı çıkmıştı. Babamı ikna etsek bile Mehmet bu teklife hayır derdi. Böyle bir desteği ve yardımı asla kabul etmezdi. Gurur kimi zaman hayatı zorlaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Bu yüzden sustum. Akşam sefamız sona ermişti. Mehmet beni köşkün kıyısına bırakacaktı, her zamanki gibi. Dönüşte Dalyan Kulübesi'nin yakından geçtik. Karanlığın içinde apayrı bir saadeti vardı burasının. İnsanın yeri yurdu saray olsa böyle huzur bulamaz dedi Mehmet. Gecenin sandalımızın sesini duyup kulübenin içinde uyanıp dolanışını bile işittik. Öyle sessizdi etraf. Sandalımız suları yumuşakça yararak gidiyordu. Çıkardığı sesi sükunetin sesi olarak tarif edebilirim size. Öyle ince, öyle derinden. Buna rağmen eşek duymuştu sesimizi. Yatıp uyukladığı yerden kalkışını, denize doğru bakan karaltısını sezdik. O anırmaya başladı, biz güldük. Küçük burnu dönüverince kıyıda ateş yakmış demlenen alemcileri gördük. Bunun gibi peşi sıra 2-3 küçük ateş daha yanıyordu. Gökyüzünden kopup düşmüş yıldızlar gibi. Bir an hayatın tarumar ettiğim korkusuna kapıldım. Tıpkı annemin, Fatma'nın, Hicra'nın ve hatta Bedriye'nin hayatına yaptığım gibi. Herkese derin bir keder vermiş, hayal kırıklığı yaşatmıştım. Talihsizdim. Aynı talihsizliği Mehmet'e bulaştırmak istemezdim. Kaçak olarak yaşamak için Dalyan Kulübesi belki de en uygun yerdi. Belki bebekle ben olmasam en kısa zamanda kaçıp gidebilirdi buralardan. İçimi çektim. Bizi karanlıklar içinden izleyen baykuşlar da iç çekti gibi geldi bana. Mehmet kadar iflah olmaz bir iyimsere zerre kötülük gelmemeliydi. Köşkün kıyısında indim. Başıma gelenler olmasaydı bu yaz oturuyor olurduk burada. Kayıkhanedeki sandalı çıkarır, adanın arkasında gece denize girer, yakamozlarla oynardık. Kim bilir belki biz de sandalımızın adını Kalipso koyardık. Bahçedeki ağaçları kestirmemek için annemi ikna ederdik belki. Geçen yaz köşkün kiremitleri çekilirken, hamamın mermerleri döşenirken uğradığımızda bahçeden vişne toplamıştık. Yine vişne toplardık. Hicran hepimizde vişnelerden küpe yapardı. Anneme bile. Dudaklarımız vişne yemekten kararırdı. Köşkün bahçesine çıkan dik merdivenleri geçmişte kalan o günlerin hayaliyle tırmandık. yandım. Soluk soluğa kalmıştım. Bedriye beni bahçede bekliyordu. Elinde titrek ışığıyla bir fener tutuyordu. Neredeydin? Ona cevap vermeden geçip gitme niyetindeydim. Ama o her zaman yaptığı gibi kolumu tutup çekti. İşte o zaman ben de asabileştim. Yakında benden de, bebekten de kurtuluyorsun dedim. Şaşırmıştı. Yüzündeki şaşkınlık elinde tuttuğu fenerin ışığıyla aydınlandı. Yanan fenerin kokusu midemi kaldırmıştı. Bedriye'nin ısrarla beklediği cevabı verdim. Mehmet beni nikahına alacak, bebeğe babalık edecek. O değnek bacaklı dalyan kulübesinde mi olacak bütün bunlar? Bunu söylerken iki elinin işaret parmağını değnek gibi havaya dikmişti. Sağ elinin işaret parmağının yerinde kalmasına hep sevinmişti. Ona nispet yapmak istiyordum, kıskandırmak. Onun gibi olmadığımdan başıma ne felaket gelirse gelsin paçayı kurtaracağımı ima ederek onu çileden çıkarmak istiyordum. Hayır, Mehmet'in bildiği başka bir yer varmış. Yarın gidip bakacağız. Ama o da az değildi. Annemin dediği gibi hayat onu şerbetlemişti. Ay güleyim bari dedi söylediklerimi küçümseyerek. O herifoğlu seninle eğlenmeye çalışıyor sadece. Sus terbiyesiz haddini bil diye çıkıştım ona. Aramızda hat hudut mu kalmış? Adanın delisi olman yetmezmiş gibi ada orospusu oldun çıktın başımıza. Bedri'nin bu lakırdıları taştan ağırdı. Peki bundan sonra ne olacak Bedriye dedim. Yerimde olsan sen ne yapardın? Böyle sükunetle sormama şaşırmıştı. Cevap veremedi. Bir an iyimserlikle şunu düşündüm. Belki bir köle olduğunu, benim aciz durumumdan istifade edip çizmeyi aştığını düşündü. Yanılmışım. Beni şaşırtan cevabı o anda geliverdi. Senin yerinde olmak istemezdim. Gözyaşlarıyla dolup taşan gözlerim titrek fener ışığıyla parlayıp acuze tarafından fark edilmesin diye başımı çevirdim. Ama o beni kanırtıp kanattığını anlamıştı. Keder içinde köşke girerken yan bahçenin kameryesinden gelen sesleri duydum. Kadınlar bu defa karanlığın içerisine gizlenmiş konuşuyorlardı. Birbirlerine Pera'nın dükkanlarına gelen yeni esbapları anlatıyorlardı. Ayrım sonu sayfa 148.